Ayrım 9. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşar. Sayfa 104. Tüccar, diplomat, iş adamı, gazeteci. Evreninki ile Özal'ınki aynı telden çalıyor olsalar da Batı'nın demokratik platformlarını bir türlü kandıramıyorlardı. Şark kurnazlığı üstüne yapılandırılan, yalana dayalı politikaların ömrü çok kısa oluyordu. Evreninkiler bizden önce de vardı. Özal'ınkiler iddialar maksatlı demekten bir adım öteye gidemiyorlardı. Yalanlar güldürü metinlerine dönüşüyordu. Aramızda cezalandırılmış arkadaşlarımız maalesef olmuştur. Hangi suçlamayla belli değil. Biz onların da iyi niyetle çalıştıklarına inanıyoruz. İyi niyetle işkence yapmak Türklere mahsus bir özellik herhalde. Sorgulamalarda işkence olduğu iddiası var. Gerçeği var, gerçeği. Kesinlikle reddediyoruz. Hani aranızda cezalandırılmış arkadaşlarınız vardı? Yargılanan arkadaşlar konusunda son derece üzüntü duyuyoruz. Biz de ölenler ve sakat kalanlar için aynı duygular içindeyiz. Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedügün 16 Haziran 1987 günlü açıklaması. Acılarını sarmakla uğraşan binlerce insan söylenenlere inanmıyor ama yapılanlara da hiç ses çıkarmıyordu. Evreninkiler de, Özal'ınkiler de, iş Batı kamuoyunu aldatmaya gelince zorlanıyorlardı. Yalanlama ve yatsıma kampanyası 3-5 tüccar diplomat, 5-10 iş adamı gazetecinin aklıyla yürütülüyordu. 5 Avrupa ülkesinin Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayetleriyle başlayan süreç, yakınmaların görüşülebilir bulunmasıyla işliyordu. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. 1983 yılının 3 aralığında gazetelerde komisyon Türkiye'yi görüşüyor haberi çıktı. 4 gün sonra işkence yapmaktan suçlanan 3 polisin 20'şer ay hapis cezasına mahkum oldukları yazıldı. Türkiye'deki insan haklarına aykırılıklar uluslararası platformlarda tartışma konusu yapıldığı günlere denk düşen bir önlem alınıyor, eleştirileri hafifletecek çareler bulunuyordu. Örneğin, beşlerin başvurularının görüşülebilir bulunduğu haberinin ardından ulusal basının milliyetçilik damarları kabarıyor, işkenceden mahkum polis haberleri birinci sayfalarda yerini alıyordu. İşkenceyle ölüm haberlerini kullanmayan, saklayan basın her nedense işkenceciler cezalandırılıyor haberlerini seviyordu. Trabzon'da 1981 yılında Murat ve Mustafa Uzuner'e işkence yapmaktan sanık 3 polis İhsan Ünal, Celal Uzunkaya ve Cevat Parlan, 3. Ordu Komutanlığı 1 numaralı askeri mahkemesince 20'şer ay hapis cezasına çarptırıldıkları haberi İnsan Hakları Komisyonu toplantısı öncesine denk getiriliyordu. 7 Aralık 1983. Bu kurnazlıklara verilebilecek ilginç örneklerden biri de Ahmet Karlangaç'ı işkenceyle öldüren polislerin yargılanmasında yaşandı. Ahmet Karlangaç, 2 Ekim 1980'de İstanbul'da gözaltına alındı. 6-7 Ekim'de Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne yatırıldı. Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kliniğine götürüldü. 12 Ekim'de öldü. Karlangaç'ın ölümüne neden olan polislerin çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıklarının açıklandığı gün İstanbul'da Türkiye-AYT ilişkileri görüşülüyordu. Genel Sekreter Emil Noel, AYT'ye girmeyin mesajı veriyordu. 17 Mayıs 1985'te Karlangaç'ı işkenceyle öldüren polislerden Aydın Yıldırım 6 yıl 8 ay, Sebahattin Tür 3 yıl 4 ay, Ahmet Gök, Satılmış Köroğlu ve Halis Yaman birer yıl hapis cezalarına çarptırıldılar. Bu yargılama 1990 yılının Haziran ayında bitti ve Ahmet Yıldırım 2 yıl 9 ay, Ahmet Gök ve Satılmış Köroğlu birer yıl ceza aldılar. Ekim 1980'den Haziran 1990'a uzanan 10 yıl süreyle izlenen bu ağırdan alma yöntemi bile tek başına işkenceye bir politika gereği başvurulduğunu anlatmıyor mu? Daha 18 yaşını bile doldurmayan Erdal Eren'i bir ay 7 günde yargılayıp ölüm cezasına çarptıran ve suçladığı eylemden 10 ay sonra gencecik bedenini dar ağacında sallandıran 3 Aralık 1980. Dönemin uygulamalarında Kenan Evren'in imzası var. Peki Ahmet Karlangaç'ı işkence ederek öldürenlerin yargılanmalarını 10 yıl sürüncemede bırakan, savsaklayan dönem kimin adıyla anılıyor? İnsan hakları konuşulduğunda Evren'inki ile Özal'ınki işte bunun için birbirinden farksız oluyor. İnsan Hakları Komisyonu etkilenmedi. Türkiye'ye bir parlamenter heyet göndermeye karar verdi. 8 Aralık'ta Türkiye, komisyonun kararını eleştiriyordu. Komisyonda Türkiye'de işkencenin varlığından söz ediliyordu. Dostane çözüm formülünün bulunduğu günlerde aynı yöntem deneniyor, 17 Temmuz 1984 günlü Türk basını insan haklarındaki ilerlemeleri öve öve bitiremiyordu. 19 Temmuz'da gazeteler işkenceyle adam öldüren 3 güvenlik görevlisinin 25 ila 32 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir haber yazıyordu. Devletin başına giysisini değiştirerek oturan kurnaz General Evren'in tam o günlerde söyledikleri "var mı yok mu?" diye araştırma zahmetine girmeden gazetelerin manşetlerinde yerini alıyordu. Ona göre işkence yok, tek tük olay vardı. 26 Temmuz 1984. Federal Almanya'daki Büyükelçiliği görevi sırasında 12 Eylül darbesinin faydalarına ilişkin sokakta bildiriler dağıtan ünlü diplomat Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Türkiye'deki demokratik gelişme konusunda Amerika'nın Avrupa'dan daha anlayışlı olduğunu söylüyordu. 5 Haziran 1984. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Elliot Abrams'ın karşı açıklamasında yankısını buluyordu. Abrams, Türkiye'de demokrasiye dönüş ve insan hakları alanında büyük düzelmeler olduğunu söylerken, bununla birlikte kaygı duyduğumuz konular da var demekten kendini alıkoyamıyordu. Çünkü ölüler birikiyor, işkence haykırışları durmuyordu. Evreninkiler bitmiş görünüyor, Özal'ınkilerin başladığı görünmüyordu. İyileşme, düzelme ve gelişme yalanlarına uzak batı inanıyor görünse de yakın batı bu yalanları yutmuyordu. O yıl yaz ortalarında büyük bir fırça geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Elliot Abrams, yanlış bilgilere dayanan tek yanlı eleştiriler, insan haklarını tümüyle garanti eden Türkiye'nin inşasını engellemekten başka bir işe yaramıyor, diyordu. İşkence savlarını ortaya atan herkesin aklını başına toplaması gerekliydi Abrams'a göre. ABD'nin insan haklarından sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı bu açıklamayı sözüm ona çok partili parlamenter rejimin işlerlik kazandığı bir dönemde 12 Ağustos 1984'te yapıyordu. 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra da insanların niçin, nerede, nasıl ve ne zaman öldükleri bilinmiyor, rejimin genç ölüleri birikiyordu. 1984'ün geçen yıllardan bir ayrımı olmadığını elden ele dolaşan ölüm listeleriyle kanıtlanıyordu. Sait Yalçın, Abdurrahman Aydın, İsmail Bağ, Kurban Kaya, Mehmet Ali Uğur, Şehmuz Begeç, Necmettin Büyükkaya, Yılmaz Demir, Remzi Aytürk, Maksut Tepeli, Bekir Tıraşlı, İsmet Kara, Nurettin Öztürk, Halil İbrahim Baturay, Mustafa Tepeli, Orhan Keskin, Cemal Arat, Hüseyin Yüce, Haydar Başbağ, Sermet Parkın, Abdullah Meral, Fatih Öktülmüş, Hasan Telci, Ömer Aydar, İbrahim Kurt, Bahri Aslan, Hüseyin Başaran, Hasan Hakkı Erdoğan, Şah İsmail Şut, Behzat Baykal, İhsan Karar, Halil Çatal, Mustafa Erdal, Arif Coşkun ve Sevgi Kılıç demokrasiye geçiş sürecinin ilk yılının ölüleri olmaktan kurtulamıyorlardı. Türkiye'de insan haklarına ilişkin düşüncelerini açıklarken Amerikalı diplomat her nedense gözlerini haritadan ayıramıyordu. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bu ülkenin sınırlarının Bağdat ve Aden'i kesen boylak çizgisinde yer aldığını ve Türkiye'nin Tel Aviv'in doğusu ve batısına gelen geniş bir alana uzandığını genellikle unuturuz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne körfeze inmek amacıyla İran'a gelmesi durumunda Sovyet askerlerinin Türk sınırının 100 mil doğusundan geçeceğini hiçbir zaman unutmayalım. Evreninkiler de unutmadılar, Özal'ınkiler de. Bu gerçeği görmeyenleri, böyle bir yapıya baş kaldıranları demokrasiye geçtikten sonra olsa da birlikte astılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun ANAP'lı Başkanı Eyüp Aşık, iktidarları döneminde ölüm cezalarının infaz edilmediğini söyleyecek kadar kendi yalanlarına inananlardandı. 26 Şubat 1992'de bir televizyon programında doçent doktor Semih Gemalmaz anımsatmasaydı, milyonlarca izleyici ANAP iktidarları döneminde ölüm cezası infaz edilmedi yalanına inanacaktı. İlyas Has 7 Ekim 1984'te İzmir'de, Hıdır Aslan 25 Ekim'de Burdur'da dar ağacındaydılar. İlyas ve Hıdır'a ölüm cezası veren yargıçlar da, onların idamlarını kınayan batılı ülkelere yanıt veren Türk diplomatlar da Evreninkiyle Özal'ınkinin kurbanlarıydılar aslında. İlyas'ın da Hıdır'ın da dosyalarını okudum. Onları ölüme götüren kanıtların karşısında bir kez daha donup kaldım. Ülkenin sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi genç omuzlarında taşımaktan başka suçları olmayan bu insanların ölüme gidişleri gözümde biraz daha büyüdü. Hayvan haklarına bile. Demokrasiye geçişin kabusu yaşanıyordu dar ağaçlarının gölgesinde. Bas bas bağırıyor, korku taşlarıyla örüyorlardı yeni demokratik düzenin duvarlarını. Evrenin idam etmeyecek miyiz, besleyecek miyiz? 4 Ekim 1984 günü sorusuna iki genç ölüyle yanıt verdi Özal. İlyas Has ve Hıdır Aslan Ekim ayında asılarak öldürüldüler. Oysa Özal 12 Eylül'den sonra asıl icraat yetkisi konseyinde biz politikamızı 6 aydır uyguluyoruz diyordu bir süre önce 29 Haziran 1984. Özal'ınkiler İlyas ile Hıdır'ı bir politika gereği mi asıyorlardı? 3 gün gözyaşı döktü Türkiye genç ölüleri için. 10 Ekim'de barış davası sanıkları yeniden tutuklandılar. 11 Ekim'de Özal'ın sesinden dünya Türkiye'de siyasal tutuklu olmadığını duydu. 1983, 84 ve 85 yıllarında güvenilir devlet ve siyaset adamları, diplomatlar, bürokratlar, yazan, çizen, düşünen insanların büyük çoğunluğu insan hakları yalanları korosuna gözlerini kırpmadan katıldılar. Ulusal egemenlikle insan hakları kavramlarını birbirine karıştırıp bile bile Evreninki ve Özal'ınki gibi aynı şarkıyı söylediler. Türkiye'de tutuk evlerini yabancıların dolaşması emir ve müsaadeye bağlıdır. Her önüne gelen yabancı cezaevlerimizi dolaşma hakkına sahip değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, 24 Eylül 1984. Ülkemizde değil insan haklarına, hayvan haklarına bile nasıl uyulduğunu, nasıl korunduğunu görmek istiyorsanız Türkiye'ye gelin. ANAP Denizli Milletvekili Aycan Çakıroğulları, Avrupa Parlamentosu Türk Grubu Başkanı, 14 Şubat 1985. Oysa o günlerde ABD ve birçok Batı ülkesinde yasaklanan insan üstündeki ilaç deneyleri Türkiye'de cezaevlerindeki siyasal tutuklular üzerinde yapılıyordu. HZI Vakfı deneyleri 25 Şubat 1985. Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın sözlü emirleriyle durduruldu. Birbirlerini tırmalıyorlar. Kimin isteme, uyarısı ya da buyruğu ile oluşturulduğu bilinmeyen, yasama geleneklerine aykırı bir yöntemle kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bulunduğu bir komisyon, parlamento tarihinde ilk kez genel kurulda seçilmeden oluşturuldu. Bülent Akarcalı, İsmet Özaslan, Ogan Soysal, ANAP, Hayrettin Ozansay, Nuri Nehrozoğlu, SHP ve Yılmaz Altun, MDP, yer aldığı komisyon, kamuoyuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmediği halde onun adına araştırma ve soruşturma yapan bir kurul olarak gösteriliyor, Batı kamuoyunun kandırılabileceği umuluyordu. Ceza ve tutuk evlerini ziyaret ve inceleme komisyonunun raporu da bir kurnazlık örneğiydi. 22 Kasım 1985 günlü rapor. Yalanlar tükeniyordu. İç ve dış kamuoyunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal saygınlığına sığınılarak aldatılması gerekiyordu. Türkiye'deki bir Avrupa ülkesinin büyükelçiliğinde küçücük bir memur olarak çalışma yaşamına başlayan, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesini dünya görüşü yapan, pratikte en küçük olanaklardan bile yararlanmayı bilen, ANAP'ın ünlü liberallerinden Bülent Akarcalı'ya göre, tek tek gezilip görülen cezaevlerinde sallandığı gibi arkasında devletin ve yargı mercilerinin bulunduğu işkence yoktu. Türkiye'de söylendiği gibi sistematik işkence olsaydı, başkanlığını yaptığı komisyona yüzlerce mektup gelirdi. Bir mektup geldi ama Akarcalı'ya, yalanını ortaya çıkaran. Sağmalcılar askeri cezaevinde tutuklu Mehmet Kılıç, "Hayretim olayları bu derece çarpıtabilme becerinize ilişkindir," diyordu. Kılıç, çarpıtma ve tahrif etme becerisini hiç bilmediği Akarcalı'ya, "Bizler size mektup yazsaydık elinize ulaşır mıydı?" diye soruyordu. Ulaşmazdı. Çünkü değil size, en yakınlarımıza yazmamız bile çoğu kez ya tümden engellenmiş ya da sınırlar konmuştu. Mehmet Kılıç tutuklu olduğu 5 yılı 3 yıl havalandırmaya çıkarılmadan geçirmişti. Bu örnekleri çoğaltmak olasıydı ama Akarcalı, görmemeye, duymamaya yemin etmişti. Çünkü onun görevi cezaevlerini incelemek, sorunları belirlemek değil, kamuoyunu demagojiyle yanıltmaktı. 16 Aralık 1985. Akarcalı raporunu açıklarken inanılması güç şeyler söylediğini biliyordu ama kendisine inanmaya hazır 3-5 kişinin olduğunun da ayırdındaydı. Bilindiği gibi Akdeniz ülkesi insanının tepkisi İskandinav ülkelerinden farklıdır. Akdeniz insanı karakter olarak daha heyecanlı ve serttir. Biz cezaevlerinde bu anlamda normal koşulların dışında insanın maddi ve manevi kişiliğine yönelik var olduğu ve ileriye dönük var olacağına ilişkin bir durumla karşılaşmadık. Askeri cezaevlerindeki maddi şartlar çoğu sivil cezaevinden iyidir. Devletin mahkum başına yaptığı harcama, ilk orta lise düzeyinde gençleri yetiştirmek için yaptığı harcamaların üstündedir. Disiplin tutukluların niteliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı sıkıdır. Basit direniş hadisesi altında yatan esas neden, bu tutukluların daha önce anarşist ve terörist eylemlerle yıkmaya çalıştıkları siyasi ve iktisadi rejimi içinde bulundukları şartlara rağmen tahrip etme çabası içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu hususu kendileri de açıkça ifade etmektedirler. Yurt savunması için yetiştirilmiş ordu mensuplarının hiçbir tecrübeleri, eğitimleri olmadan binlerce anarşik ve terörist eylemden tutuklu insanı cezaevi içinde de olsa yönetmek durumunda kalmaları kendilerinin sinir sistemleri ve psikolojik durumlarını muhakkak ki etkilemiştir. Şikayetler her ne konuda olursa olsun, yalnız belirli siyasi görüşte olan ve kendilerini Marksist-Leninist olarak tanımlayan tutuklulardan gelmektedir. Mücadeleye cezaevlerinde de devam eden bu tutuklular örgütlü ve disiplinli çalışmakta ve hareket etmektedirler. Kendi kendilerini ve birbirlerini yetiştirmeleri yanında ülkedeki mevcut hür demokratik sistemle mücadeleye devam etmektedirler. Yaptığımız ziyaretler sırasındaki görüşmelerde işkence ve kötü muamele konularında çeşitli şikayetler alınmıştır. Kimi cezaevlerinde, kimi de cezaevine gelmeden önce bu tip muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını iddia etmişlerdir. Ancak cezaevinde en hassas konu olan işkence ve kötü muamele uygulamaları gerçekten var ise tespit etmek ve bu tespite hukuki geçerliği olan delillere bağlamak sanıldığı kadar kolay değildir. İşkenceye bir iç güvenlik politikası olarak başvurulmadığı sürece çok kolaydı. Mustafa Yalçın'ın Mamak askeri cezaevinde dövülerek öldürüldüğünü askeri savcılık da kabul ediyordu. Mustafa'nın vücudunun arka kısmına özellikle sırt ve omuzlarına aldığı künt darbeler sonucu öldüğü anlaşılıyordu ama cezaevindeki olayın bastırılmasında 90 kişinin görev aldığı, ölüm olayının görevli erlerin kullandıkları coplardan olduğu ancak copu kimin kullandığı ortaya çıkarılamamıştı. Savcılık kararı Akarcalı raporunun yazıldığı tarihlere denk düşüyor. Ölüm olayından 5 yıl sonra 9 Aralık 1985'te açıklanıyordu. Yüzlerce sanıklı, onlarca toplu dava açabilen askeri savcılık 90 kişiyi yargı karşısına çıkaramıyordu. Çıkarmıyordu çünkü yargıç karşısına çıkacak olan kendi anlayışlarıydı. Gerçekten işkence görüp sesini duyurmayanları, işkence kavramını politik eylem haline getirerek cezaevinde kalındığı sürede bile mevcut siyasal ve iktisadi demokratik rejimi karalamak için birbirini yaralayarak mahkemelerde işkence gördük diye ortaya çıkabilenleri, yemekte dua etmeyi, avluda İstiklal Marşı söylemeyi psikolojik işkence diye yorumlayanları ayrı ayrı mütalaa etmek gerekirken aynı siyasi sepete konulabilmektedir. Kaldı ki cezaevleri bir melekler yuvası da değildir. Açlık greviyle kendini ölüme terk edecek kadar şartlandırılmış olan bu insanlar, tahrikler karşısında gelişecek bir takım olayları göze almışlardır. Hatta sırf işkence gördüklerini kanıtlamak için mahkemeye götürülürlerken araba içinde birbirlerini tırmalayıp yaralamaktadırlar. İşkence savları ile ilgili sayıları da içeren Akarcalı raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuluyor, sonra 3 dildeki çevirileri Ankara'daki diplomatik misyona dağıtılıyordu. Varsa dediği işkence için Akarcalı raporunda 12 Eylül 1980-12 Eylül 1985 tarihleri arasında 2120 olayda 4623 güvenlik görevlisi hakkında işkence savıyla sivil mahkemelerde dava açıldığını açıklıyordu. Askeri yargıda ise 941 işkence davasının sürdüğünü bildiriyordu. Akarcalı'ya göre işkence varsa dava da var savunması çok etkiliydi ve Özal'ınkinin mantığını yansıtıyor. Bir zamanlar çalıştığı Ankara'daki bir büyükelçilikte kendisini çok yakından tanıyan batılı bir diplomat, raporu okuduktan ve Bülent Akarcalı'nın imzasını gördükten sonra Türkiye'ye bir kez daha acıyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 113.